Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, şirk kavramını işlemeye çalışıyordum. İnşallah bugün de şirk kavramının Kur'an'daki görüntülerinden başlayarak işlenmesini devam ettirmeye çalışacağım. Allah hepimiz şirk gibi hastalıkların en fecisini, Allah'ın affetmeyeceği en önemli suçu, mikropların, pisliklerin en çirkinini üzerimizde en küçük bir kalıntı ile bile olsa barındırmamaya, bulundurmamaya, gönlümüzden, zihnimizden ve organlarımızdan şirkle alakalı tüm problemleri izale edip yok etmeye gayret eden, hakiki tevhide ulaşmış gerçek müminlerden eylesin inşallah. Kur'an-ı Kerim'de şirkle alakalı birkaç ayet-i kerimeyi geçen hafta okumaya başlamıştım. Dolayısıyla Kur'an şirki nasıl görüyor, nasıl tanımlıyor? Ona değinerek konuya giriş yapmak istiyorum. Evet sevgili dinleyiciler, Kur'an'da hemen üç ayetten biri direkt olarak tevhidi ikame etmek için, üç ayetten ikisi dolaylı yolla da olsa şirki izale edip tevhidi yerleştirmek için Allah'ın tek ilah olduğundan ve diğer hususların Allah'a engel olmaması açısından ısrarla tevhidi yerleştirme konusunu öne çıkartır. O yüzden çokça ayetlerden ben birkaç seçme yaparak sunup vaktimizi bu ayetlerin izahı sadedinde Kur'an'ın şirke bakış açısını güncelleştirerek değerlendirmeye ayırmak istiyorum inşallah. Nahl suresi 51 ve 52. ayetlerin meali şöyle. Allah dedi ki, iki ilah edinmeyin. O ancak tek bir ilahtır. Öyleyse benden, yalnızca benden korkun. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur, Allah'ındır. Din de, itaat ve kulluk da yalnız Allah'ındır. Böyleyken Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Buyruluyor. Nahl 51-52'de. Dolayısıyla günlük hayatımızda iki ilah edinircesine, namaz kılarken, oruç tutarken yöneldiğimiz Allah'ı sokakta, çarşıda, iş hayatında, eğlence hayatında, spor veya televizyon karşılaşması konusunda unutuveriyoruz. Sokağa, eğitime, başka ilahların yön vermesini ister gibi bir tavır sergiliyor ya da o ilahların egemenliğine gönül açıyor, hoş görüyorsak bu ayeti kerimeleri kendimizle alakalı tevhide ne denli zarar vereceğini düşünerek değerlendirmeliyiz. İki ilah edinmemek konusunun kapsamını yeterli bir şekilde tefekkür etmeliyiz. Şuara suresinin 213. ayeti şu şekilde maal olarak. Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarıp yakarma. Sonra azaba uğratılanlardan olursun. O yüzden ölü veya dirilere Allah'tan istenecek bir şeyi isteyip dua etmek, Allah'ın izin vermesi dışında onların kendi başına güç kaynağı, şefaat merciği, tümüyle insanı çekip çevirebilen, hatta yeryüzünü tasarruf ederek elinde bulunduran tanrılar şeklinde değerlendirmek çok mu çok çirkin bir şirkten başka bir şey değildir. Dolayısıyla sadece Allah'ı güç kaynağı olarak kabul edip ona yalvarmak, ona dua etmek, onu imdada çağırmak, ondan medet beklemek, şefaati, gücü, yardımı, rahmeti, cenneti, dünyadaki huzuru ondan beklemek, ona yönelmek, ona kulluk yapmak tevhidin temel özelliklerindendir. Hac suresinin 30-31. ayet-i kerimelerin meali şöyle. Öyleyse iğrenç bir pislik olan putlardan kaçının, yalan söz söylemekten de kaçının. Kendisine şirk koşmaksızın Allah'ın hanifleri yani onun birliğini kabul eden müminler, müvahhidler olun. Kim Allah'a ortak koşar, şirk koşarsa sanki o gökten düşüp parçalanmış da kendisini kuşlar kapmış yahut rüzgar onu uzak bir yere sürükleyip atmış gibidir buyrulur. Hac 30-31. ayetlerde. Evet, yine bir başka ayetin meali şöyledir. Kehf suresi 102. Kafirler beni bırakıp da kullarımı evliya, dostlar edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi kafirlere bir konak olarak hazırladık. Nisa suresi 45. ayetin meali, Allah sizin düşmanlarınızı sizden daha iyi bilir. Veli yani gerçek bir dost olarak Allah yeter. Bir yardımcı olarak da Allah kafidir. Nisa suresinin 116. ayetinin meali ise şu şekilde. Hiç şüphesiz Allah kendisine şirk koşanları bağışlamaz, affetmez. Bunun dışında kalanlar ise onlardan dilediğini bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa elbette o uzak bir sapıklıkla sapmıştır, dalalete düşmüştür denilir. Allah'ın affetmeyeceği tek büyük suçun şirk koşmak, Allah'a ortak koşmak olduğu vurgulanır. O yüzden en küçük bir şirkten bile cehennemden kaçar, sakınır gibi sakınıp kaçmak mümin için tehlikeli şeylerden kaçınmanın birinci sırasını işgal etmelidir. Lokman suresinin 13. ayetinde Lokman oğluna şu öğütlerde bulunur. Ey oğlum, Allah'a şirk koşma. Şüphesiz şirk gerçekten en büyük zulümdür. Zulüm denilince insanlar sadece bedeni eziyetler, işkenceler, fiziksel sıkıntılar şeklinde düşünürler. Akıllarına böyle bir durum gelir. Halbuki zulüm, hak ettiğine hak ettiğini hak ettiği kadar vermemektir. Adalet, hak edene hak ettiğini hak ettiği kadar vermektir. Dolayısıyla Allah'ın hakkı olan, kendisine hiçbir şey şirk koşulmaksızın, onu tek ilah kabul edip ona ibadet etme hakkını Allah'a vermiyor, başkasına bu konuda ortaklık nispet ediyor. Dolayısıyla Allah'ın hakkını gasp edercesine bir yanlışlık yapılıyorsa, bu zulümlerin, haksızlıkların en büyüğüdür. Dolayısıyla Allah'a karşı bir zarar veremez insan ama kendisine yazık etmiş, kendisine zulmetmiş olur. Hem cehennemi hak etmesi, hem dünyada Allah'ın yardımından uzak sıkıntılar, psikolojik eziyetler, bunalımlar içerisinde hayat sürmesi, hem de şirk koşarak çevresindeki insanlara, hatta farklı yaratıklara zararının dokunması yönüyle en büyük bir zulüm işlenmiş olur insan şirk koşunca. O yüzden zulümden uzak kalmak, haksızlıktan uzaklaşmak istiyorsak, her şeyden önce Allah'a şirk koşulacak unsurlardan tümüyle arınmamız gerekmektedir. Yine bir başka ayet-i kerimenin meali şöyle. Onlar Allah'ı bırakıp bilginlerini, rahiplerini, Rabler, ilahlar edindiler. Ve Meryem oğlu Mesih'i de. Oysa onlar tek olan bir ilaha ibadet etmekten başka bir şeyle emrolunmadılar. Ondan başka ilah yoktur. O bunların şirk koştukları şeylerden yücedir. İnsanlar bazen iyi niyetle Allah'a kendilerini yaklaştıracaklarını zannettikleri alimlerini, işte evliya zannettikleri, Allah'ın yanında sevgili olduğunu düşündüğü kişileri, ölü veya diri, din adamlarını, papazları, rahipleri veya hocaları, imamları, farkında olarak veya olmayarak Rab makamına getirirler, koyarlar. Onları bir ilahmışçasına gözlerinde yüceltirler. Hristiyanların Hazreti İsa'yı yüceltmeleri de böyledir. Dolayısıyla bunlar Allah'ın yanında iyi insanlar olması konuyu değiştirmiyor. Böyle bir durumda İsa Aleyhisselam'ı da, alimleri de, hocaları da, herhangi bir peygamberi veya büyük insanı da, Allah'ın sevdiğini zannettiğimiz kişileri de gözümüzde fazla yüceltirsek, onları Rabler edinme, ilahlar edinme gibi bir probleme kayarsak, bunun şirke yol açabilme ihtimalini hesaba katmak zorundayız. Bu aşırı sevgiler, aşırı yüceltmeler, Allah'a ait bazı özellikleri farkında olmadan da olsa onlara vermek, Allah'ın sıfatlarını Allah'la birlikte ya da Allah'tan alarak o şahıslara da atfetmek, şirkin temel unsurlarından bir tanesidir. Dolayısıyla bu, o kişileri Rab veya ilah kabul etmektir. İnsanı hemen müşrik yapacak bir cinayete yol açar. Allah bizi bunlardan muhafaza kılsın. Bu ayetin Tevbe suresi 31. ayetin meali olduğunu herhalde çoğumuz biliriz. Ali İmran suresi 64. ayetin meali şöyle. De ki ey kitap ehli, bizimle sizin aranızda müşterek olan bir kelimeye yani tevhide gelin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Ve Allah'ı bırakıp da bir kısmımız diğer bir kısmımızı Rabler edinmeyelim. Eğer yüz çevirirlerse deyin ki şahit olun biz gerçekten Müslümanlarız. Ali İmran 64. O yüzden ehli kitapla aramızda ortak olması gereken tevhidi mesaj vardır. Ehli kitabı, Hristiyan ve Yahudileri bu tevhidi mesaja çağırmak, onlara bunu iletmek zorundayız. Peygamber ehli kitaba tek olan Allah'a gelmeleri çağrısını yapmakla mükellef olduğu gibi biz de sesimizi duyabilen, bizimle şu veya bu şekilde diyalog oluşturan Hristiyan ve Yahudilere tek Allah'a onları çağırmalı, aramızda müşterek olması gereken tevhidi merkeze almalı, insanları ona davet etmeliyiz. Eğer bu anlamdaysa karşılıklı konuşmalarımız, Kur'an'ın hatta müsaade ettiği değil, emrettiği, razı olduğu bir durumdur. Yok, böyle değil de herkes kendi dinini anlatacak, kendi dininin prensiplerini başkalarına müdahale etmeden gündeme getirecek ya da farklı farklı açılımlarla alakalı oluşturulacak karşılıklı görüşmeler ise, seminer veya konferanslarsa, bunun Allah'ın razı olacağı tevhidi mesajı içermeyen bir husus olması yönüyle çok ciddi problemler taşıyacaktır. Demek ki Hristiyan ve Yahudilerle, ehli kitapla diyaloğa girdiğimizde mutlaka onları Allah'ın tek ilahlığına, şirki bırakıp Hazreti İsa'yı Ruhul Kudüs'ü ilah olarak kabulü terk etmeye davet etmek, tek ilah olan Allah'a iman edip ona teslim olmalarını, hiçbir şeyi Allah'a şirk koşmamaları gerektiği mesajı vermek mecburiyetindeyiz. Bu mecburiyete riayet edilen konuşmalar ancak tasvip edilecek ilahi ölçülere uygun ortamlar oluşturur. Onun dışındakiler şeytanı razı edecek yaklaşımlara götürür. Şura suresinin 21. ayetinin mealini vermeye çalışayım. Yoksa onların bir takım şirk koştukları ortakları mı var ki Allah'ın izin vermediği şeyleri dinden kendilerine teşri ettiler, bir şeriat, dini kural kıldılar. Eğer o fasıl kelimesi, yani azabı erteleme sözü olmasaydı, derhal aralarında hüküm verilir, işleri bitirilirdi. Şüphesiz zalimler için can yakıcı bir azap vardır, buyrulur Şura 21. ayette. Sevgili dinleyiciler, bu ayette de insanların şirk koştukları bazı ortakları olup da onların İslam'da müsaade edilmeyen hususları kendilerine müsaade ettiği, bir durum varmışçasına tavır takındıkları meseleler olabileceği işaret edilir. Dolayısıyla bu Allah'ın azabını hak eden şirk unsurlarından bir durum. Dinde şeriat kılan, dolayısıyla din vaz etmeye götüren bir ilahlık anlayışı olarak vurgulanır. Nedir bu? Allah'ın helal kılmadığı bir durum. Bir faiz düşünün, bir resmi müsaadeyle yapılan bir zinayı düşünün, bir devlet şemsiyesi altında yapılan herhangi bir haramı düşünün herhangi bir ülkede. İşte bunları onaylamak ya da resmen caiz diye, yasak değil diye bunları tasvip etmek, bunları normal görmek, bunları savunmak, onları, o merciyi, o müsaade edenleri ilah noktasında kabul etmek, Allah'ın müsaade etmediğini müsaade edebilecekleri bir yetkiyle onları donanmış kabul etmeye götürür. Dolayısıyla Allah müsaade etmiyor, başkaları müsaade ediyor, başkalarının müsaade etmesi normal görülüyorsa, onların da ilahi bir makamda olup müsaade edebilecekleri, hatta Allah'a rağmen bir şeye izin verecekleri bir yaklaşıma götürür ki bu şirkin en temel görüntülerinden bir tanesidir. O yüzden Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemenin nasıl bir küfür olduğunu, egemenliğin Allah'ın dışında başka bir makama vermenin nasıl insanları şirke doğru ilettiğini bu ayetler ışığında rahatlıkla düşünüp değerlendirebiliriz. Ne zaman onlara Allah'ın indirdiklerine uyun denilse, onlar hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye, yani geleneğe uyarız derler. Ya atalarının aklı bir şeye ermez ve doğru yolu da bulamamış idiyseler der Cenab-ı Hak. Bakara suresi 170. ayette. Yine benzer ayetler için Maide suresi 104, Zuhruf suresi 22-24, Araf suresinin 28. ayetlerine bakılır. Aşağı yukarı aynı mesaj oralarda da vurgulanır. İnsanları Allah'ın indirdiğine davet ettiğiniz zaman onlar biz başkalarından böyle duymadık. Nice hocalarla görüştük. Onlar böyle söylemiyorlar. Biz bugüne kadar yapa geldiklerimizi devam ettireceğiz. Yeni bir şey mi çıkartıyorsun sen? Senin yaşın vesaire ne ki? Ya da sen dini bir otorite misin? Gibi hususlarla karşı çıkarlar ve üzerinde bulundukları yer yer geleneksel bir yaklaşımı Kur'an'a rağmen, dinin müsaade etmemesine rağmen savunmaya kalkarlar. Dolayısıyla resmi özelliklerle, sosyal özelliklerle, bireysel yaklaşımlarla Allah'ın hükmünün geçersiz olabileceği gibi, Allah'ın hükmünün önemli olmadığı gibi bir yaklaşım sergilerler. Yer yer ayet okursunuz, dinle ilgili temel hükümleri vurgularsınız. Tamam, doğru, kabul ediyorum ama diyerek amadan sonra sosyal problemleri, siyasal problemleri, kendi nefsinin ağır gelen karşı çıkmalarını öne çıkartarak birer gerekçe bulmaya çalışırlar. Güya ayeti hadisi kabul ediyor, onu reddetmiyor, onu doğruluyor ama yaşanılan hayatın farklı gerekçeleri olduğunu, bugünkü tabirle güncel hayatın farklı beklentileri olduğunu, onun çok çok daha fazla önemli olduğunu ifade eden yaklaşımlar sergilerler. Dolayısıyla İslam'ın, Allah'ın emirlerinin uygulanamayacağını, uygulanmamasının çok önemli olmadığını, daha başka uygulanacak hususların olduğunu öne çıkartan bir yaklaşım sergilerler ki bu da Kur'an'a göre şirktir. Yine bir başka ayet mealine geçmiş olayım. Çeşitli tanrılar mı daha iyi yoksa kahredici olan bir tek Allah mı? Sizin Allah'tan başka taptıklarınız, Allah'ın kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği, sizin ve atalarınızın taktığı bir takım anlamsız isimlerden başkası değildir. Hüküm yalnızca Allah'ındır. O, kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. Dost doğru olan din işte budur. Ancak insanların çoğu bilmezler, buyrulur Yusuf suresi 39 ve 40. ayetlerde. Yine başka bir ayet mealine geçelim. Ey iman edenler, müşrikler ancak birer pisliktirler. Tevbe suresi 28. Daha önce de vurguladığım gibi, pis ayrı bir şeydir, pislik ayrı bir şeydir. Pis, arındırılacak temiz bir maddeyle, suyla ve benzeri şeyle temizlenilir. Ama pisliğin temizlenmesi, onun ancak yok edilmesiyle, ortadan kaldırılmasıyla gerçekleştirilir. Kur'an-ı Kerim, müşriklerin pis olduğunu değil, pislik olduğunu, necis olduğunu değil, neces olduğunu ifade eder. Tevbe suresi 28. ayette. Ali İmran suresi 151. ayetin meali şöyledir. Kendisi hakkında hiçbir delil indirmediği şeyi Allah'a şirk, ortak koştuklarından dolayı küfredenlerin kalplerine korku salacağız. Onların barınma yerleri ateştir. Zalimlerin konaklama yeri ne kötüdür, buyrulur Ali İmran 151'de. Evet, bir ayet-i kerime meali daha vererek konuyu Allah'ın ayetlerindeki şirk konusunu izah etmek sadediyle ayet meallerini noktalamış olalım. Allah ile birlikte başka bir ilah edinip tapma. Ondan başka hiçbir ilah yoktur, buyrulur. Kasas suresi 88. ayette. Evet sevgili dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetlerde açıkça görüldüğü gibi Allah, ibadetin sadece kendisine yapılmasını emrediyor. Sadece kendisinin tek ilah, tek otorite, tek hakim güç, tek mutlak emir veren, mutlak yasak koyan otorite olarak kabul etmemizi emrediyor. İster içimizde ve ister dışımızda olsun, bizi kendisine ram eyleyen, itaatkar kılan, bizim bedenimizi ve ruhumuzu kendi kudretine göre yönlendiren, bizim enerjimizi kendi istediği yöne sevk eden, yani bizi teslim alan her güç, bizi kendisine kul yapmış olur. Mutlak olarak sevdiğimiz, çokça sevdiğimiz, çokça korktuğumuz güç, bizim ilah kabul ettiğimiz güç olmuş olur. Oysa Rabbimiz, uluhiyet, rububiyet ve ubudiyeti yalnızca kendisine tahsis etmemizi, bu noktada bütün sahte ilah ve Rableri reddetmemizi emrediyor, istiyor. Kur'an-ı Kerim'de sevgili dinleyiciler, şirk şu şekillerde tanımlanır. Şirkin vurgusu, tanımlanması şöyle yapılır. Kur'an şirki büyük bir günah olarak vurgular. Allah'a ortak koşan kimse şüphesiz büyük bir günahla Allah'a iftira etmiş olur, buyrulur Nisa suresi 8. ayette. Günahların en büyüğü şirktir. Şirkten kaçınmadığı halde bazı günahlardan kaçınıp bazı farzları hatta nafileleri yerine getirenlerin yaptıkları nafileden ibarettir. Boş şeylerdir. Şirkten kaçınmıyorsa, sakınmıyorsa bir kimsenin takva sahibi olması bir tarafa, mümin olma, Allah'a ibadet etmiş, kulluk yapmış olma imkanı, ihtimali de söz konusu değildir. Demek ki şirk en büyük günahtır. Şirk Kur'an'a göre büyük bir zulümdür. Az önce okuduğum ayeti tekrar hatırlarsak, Lokman oğluna öğüt vererek demişti ki, ey oğlum, Allah'a eş koşma, şirk koşma, doğrusu ona şirk koşmak en büyük haksızlıktır, en büyük zulümdür demişti. Lokman suresi 13. Dolayısıyla şirkin insanın kendisinden başlayarak çevresine yaptığı büyük bir haksızlık, büyük bir zulüm olduğunu değerlendirmiş olalım. Yine şirk büyük bir cehalettir. Cahilliğin daniskasıdır. İnsan şirk içinde olursa kültürlü, bilgin, entelektüel, aydın vesaire gibi özelliklere gerçek anlamda sahip değildir. Bu sıfatları sadece taklit olarak, uydurma olarak, iğreti bir şekilde aldığını zannediyordur. Dolayısıyla şirk çok büyük bir cehalet ve bilgisizliktir. Onu bırakıp başka tanrılar mı edindiler? De ki, kesin delilinizi getirin. İşte benim ve ümmetimin kitabı ve benden öncekilerin kitabı. Hayır, onların çoğu gerçeği, hakkı bilmezler de o yüzden yüz çevirirler buyrulur. 21 Enbiya suresi 24. ayette. Dolayısıyla bu ayette şirkin Allah'ı ve bilinmesi gereken doğruları, gerçekleri bilmemek anlamına geldiğini, bilmeyen insanların, ilim sahibi olmayan insanların ancak şirk koştuklarını, gerçeği ifade edilir. Dolayısıyla bilen insan, doğruyu bilen insan, hakkı bilen insan, dünyadaki istikameti görebilen insan, görülmesi gereken esasları görmesi gereken insanın Allah'a şirk koşmaması, doğrudan ayrılmaması en asgari bilmenin gereğidir, hakkıdır. Dolayısıyla Allah'ı hakkıyla bilemeyen insan neyi dosdoğru bilebilir? Bunu bilemeyen insan ne kadar cahillikten kurtulmuş olabilir? Yani şirk Kur'an'a göre en büyük cehalet, en büyük bilgisizliktir diye ifade etmiş oluyoruz. Enbiya suresinin 24. ayetinden yola çıkarak. Yine şirk Kur'an'a göre apaçık bir dalalet, apaçık bir sapıklıktır. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar cevap veremeyecek şeylere yalvaranlardan daha sapık, daha dalalette kim vardır? Çünkü yalvardıkları şeyler yalvarışlarından habersizdirler. Ankebut suresi 5. ayet. Yine Allah kendisine şirk koşulmasını elbette bağışlamaz. Bundan başkasını dilediğine bağışlar buyrulur. Nisa 116. ayette. Ayetin devamında Allah'a ortak koşan kimse çok derin bir sapıklığa sapmış olur. Dalalete, sapıklığa, sapkınlığa batmış olur denilir. Nisa 116. ayette. Dolayısıyla şirkin en büyük apaçık bir sapıklık, bir saplantı olduğu, esas sapıklığın şirkle bağlantılı olduğu, böyle bir sapıklığa uğrayanların başka türlü sapıklığa da müracaat edebilecekleri, ana sapıklığın dinsel sapıklık olduğunu vurgular. Cinsel sapıklık veya başka türlü sapıklıklar dinsel sapıklığın bir uzantısı, bir görüntüsü, bir bölümü olarak değerlendirilmelidir. Kişinin Allah'tan ayrıldığında, şirk koşarak ondan saptığında her türlü sapkın yollara müracaat edebilme ihtimali olduğunu, böyle tehlikeli bir yola girdiğini bilmiş olalım. Yine şirk büyük bir alçaklıktır. Araf suresinin 52. ayetinde Cenab-ı Hak o şekilde ifade eder. Buzağıyı tanrı olarak benimseyenler Rablerinin öfkesine ve dünya hayatında alçaklığa uğrayacaklardır. İftira edenleri böylece cezalandırırız buyurur Cenab-ı Hak Araf 52'de. Dolayısıyla başka bir şeyi ilah kabul eden, Allah'a şirk koşanların Rabbinin öfkesine muhatap olacakları, çok alçakça bir hayata meylettikleri vurgulanır. Çok alçaklığa, zillete uğrayacakları belirtilir. Yine şirk zanna göre hareket etmektir. İlmin yolundan sapmak, teorilerle, uydurma gerekçelerle sanal bir yaklaşım sergilemektir. Yeryüzündekilerin çoğunluğuna itaat edersen seni Allah yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar. Sadece tahminde bulunurlar buyrulur. En'am suresi 116. ayette. Çünkü tevhidin dışındaki yollar hep teorilerden ibarettir, ihtimallerden ibarettir. Mutlak gerçeği, mutlak doğruyu göstermeyen sanal ve şeytanın halüsinasyonlarından, kandırma ve hayallerinden, aldatmalarından ibarettir. Yine sevgili dinleyiciler, şirk dünya hayatına bir düşkünlüktür, ahireti ihmal etmektir, insanların doğrulardan vazgeçmesidir. Bakara suresi 96. ayette bu vurgulanır. Yine şirk, halkı sağlam temellerden uzak tutma anlayışına insanları götürür. Allah'tan başka dostlar, evliyalar edinenlerin durumu, kendisine yuva yapan örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı şüphesiz örümceğin yuvasıdır. Keşke bilseler buyrulur. Ankebut suresi 41. ayette. Dolayısıyla şirk, böylesine hemen yıkılması muhtemel olan örümcek yuvası kadar zayıf bir barınaktır. İnsanı dünyada da koruyamayacak, ahirette hiç mi hiç koruyamayacak sahte sığınaklara teslim olmaktır. Güvendiği hususlar kendisine dünyada bile fayda sağlayamayacak, huzur getiremeyecek, imdad edemeyecek, söz gelimi hastalığında şifa veremeyecek, efendim kalbindeki huzursuzluğu gideremeyecek, rızık veremeyecek hususlardır. Dolayısıyla sağlam temellerden uzak, örümcek yuvası gibi yıkılmaya, üfleyince bile yok olmaya mahkum barınaklardır şirk koşanların müracaat ettikleri kaynaklar. Yine şirk, insanın kalbini korkuyla dolduran bir huzursuzluk kaynağıdır Kur'an'a göre. Hakkında hiçbir delil indirmediği şeyi Allah'a şirk koşanların ortak koşmalarından ötürü inkar edenlerin kalbine korku salacağız. Onların varacağı yer cehennemdir. Zalimlerin durağı ne kötüdür buyrulur. Ali İmran 151. ayette. Dolayısıyla Allah'tan hakkıyla korkan salih amel sahibi insanlara dünyada da ahirette de korku ve üzüntünün olmayacağı la havfun aleyhim ve lahum yahzenun ayetleriyle ifade edilirken müşriklerin kalplerine korku salınacağı, onların huzursuz, stres içerisinde, bunalım içerisinde çırpınıp duracakları, psikolojik bir sürü hastalıklara muhatap olacakları, Kur'an'ın bir dünyevi ceza yönüyle avans olarak takdim ettiği müşriklere vurulan bir tokattır. Ya da müşriklerin uyanıp Allah'a bulmaları için Allah'ın bir merhametinin tecellisidir diyebiliriz. Evet, Allah müşriklere de merhametiyle muamele eder. Onlara da fırsatlar vererek ayetlerini ulaştırır, ibret almaları için kendi nefislerinde ve çevrelerinde işaretler, deliller, ayetler kılar ki onlar da hidayete gelsin. Allah'ın genel hidayeti müşrikleri de kafirleri de kapsar. Onlara da doğru yolu görebilecekleri nice ibret alınacak hususları gösterir. Ama onlar gözlerini kapatırlar, kalplerini düşünmek üzere kullanmazlar, kulaklarını kapatmış gibi hakkı duymak istemezlerse tabii ki o zaman hidayete giden yollar tıkanmış olur. Allah öyle insanların da kalplerine korku verir, ürperti verir, ızdırap verir, sıkıntı verir. Ali İmran 151. ayetten bunları anlıyoruz. Cennetin kapılarının şirk koşanlara kapandığını biliyoruz. Kim Allah'a şirk koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram eder. Varacağı yer ateştir, zulmedenlerin yardımcıları yoktur buyrulur. Maide suresi 72. ayette. Yine tevhid inancından olanlara karşı düşmanlık yaptıklarını, yapma durumunda olduklarını Kur'an haber verir. İman edenlere en şiddetli düşman olarak Yahudileri ve Allah'a şirk koşanları bulursun buyrulur. Maide suresi 82. ayette. O yüzden batılıların eğer şirk koştukları gerçek ise ki Hristiyanların ve Yahudilerin Allah'a şirk koştukları Kur'an'ın vurguladığı bir husustur. Dolayısıyla onların Müslümanları dost kabul etmeleri, sevmeleri mümkün değildir. Müslümanların en önemli düşmanları Allah'a şirk koşanlar ve biz Yahudiyiz diyenlerdir. Kur'an böyle söylüyor. O yüzden gavurdan dost olmaz ifadesini bir atasözü olarak tekrar bir bu ayetin mealiymiş gibi değerlendirebiliriz ve dostumuzu düşmanımızı iyi tanımalı, kimden ne bekliyoruz, ne beklemeliyiz onu iyi bilmeli, dünyada da huzurun, güzelliğin yolunun, ahirette de esas gerçek güzelliğin yolunun Allah'ın emirlerinden geçtiğini, onu ve onun sevdiklerini dost edinmekten geçtiğini bilmek mecburiyetindeyiz. Sahabeden Muaz bin Cebel anlatıyor. Bir gün Resulullah bana, ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir diye sordu. Ben, Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona ibadet edip başka hiçbir şeyi ortak, şirk koşmamalarıdır buyurdu. Buhari ve Müslim'in müttefekun aleyh olarak rivayet ettikleri bu sahih hadiste demek ki Allah'ın en önemli hakkının kendisine tek ilah olarak kabul edilip ibadet edilmesi, ona hiçbir şeyi şirk koşmama olarak anlıyoruz. İşte Allah'ın hakkını Allah'a vermek istemeyenden daha büyük zalim kim olur ki? Bunlar da müşriklerdir. Sevgili dinleyiciler, Kur'an'ın müşrikle ilgili bazı temel vurgularını ifade etmeye çalıştım. Dolayısıyla Kur'an'ın şirke yaklaşımı bizim her türlü problemlerden çok daha fazla şirkin problem olduğunu değerlendirmemize yol açacaktır. Muhterem dinleyiciler, şirkin en belirgin özelliği olarak tarihten günümüze put ve putlaştırmayı gündeme getirmek istiyorum. Tarihte de müşriklerin çoğu putları Allah'a şirk koşarak şirklerini vurgulamışlar. İbadet ederek Allah'a şirk koşma, dolayısıyla Allah'a yönelir gibi, ona kulluk eder gibi başka putları aracı kabul ederek, onlara da yönelerek, Allah'ı yaratıcı olarak kabul etseler bile başka elleriyle yaptıkları heykelleri, resimleri, şekilleri, cisimleri veya gönüllerinden geçirdikleri soyut özellikleri aşırı yücelterek putlaştırmışlar ve Allah'a böyle şirk koşmuşlardır. Biliyoruz ki tevhid ve şirk insanlık tarihi boyunca insanların bağlana geldiği iki temel dinin adıdır. İnsanlık tarihi şirkle tevhid dini arasındaki mücadeleden ibarettir. Bize tarih olarak okutulan şeyler genellikle falan ülkenin kralı veya falan ülkeyle filan ülke arasındaki savaş gibi hususlardan ibaret kabul ediliyorsa bunda bir kasıt vardır. Tarihin esas dinamiği tevhid mücadelesidir. Tarihin esas merkezi peygamberlerin mesajıdır. Onların halka olarak çevrelerine yaydıkları tevhidi esaslardır. Bütün peygamberlerin tebliğlerinde vurguladıkları temel esas tevhiddir. Her şeyden öne çıkar. Allah'ı tek ilah olarak kabul edip ona ibadet ve kulluk yapmayı peygamberler her şeyin önünde insanlara ana mesaj olarak sunmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'in üzerinde de en çok durduğu konu tevhidin önemi ve şirkten uzak durulmasıdır. Sevgili dinleyiciler, burada şirk sadece putlara tapmak değildir elbette. Nefsin istekleri peşinde koşmak, Allah'ın sevgisi yerine dünya sevgisini tercih etmek, bunların sonucunda Allah'ın hükümlerinden birini dahi olsun reddetmek şirktir. Evet, Allah'ın hükümlerinden birini olsun reddetmek, Allah'ı hüküm kaynağı olarak kabul etse bile başkasını da mutlak hüküm koyacak, mutlak otorite olarak emirlerine ve yasaklarına mutlak riayet edilecek, mutlak bir şekilde sevilip korkulacak olarak değerlendirmek, ölü veya diri olsun Allah'ı sever gibi aşırı yüceltilip sevilecek birini kabul etmek insanı şirke götürür. Bunlar kesinlikle şirk olan hususlardır. Peygamberimiz zamanındaki Mekke müşrikleri Allah'la birlikte birçok ilaha inanıyorlardı. Bu müşrikler kendi heva ve heveslerine göre putlar yapıyorlar ve onlara tapıyorlardı. Çoğunuzun duyduğu bildiği gibi Kabe'nin içinde 365 tane put bulunuyordu. Kabileler serbesttiler. İstedikleri bir putu tercih edebiliyorlar, seçebiliyorlardı. Dolayısıyla Allah'ı seçmesinler, Allah'ın dinini istemesinler, Kur'an'ın tatbik edilmesini en küçük çapta teklif bile etmesinler ki bunlar teklif edilmesi bile uygun görülmüyordu o günkü Arap müşriklerince. Ama ister arada bir seçim zamanlarında, ister başka zamanlarda istedikleri putları seçmekte serbesttiler. Yani Mekke yönetimi de demokrattı. İnsanlara müdahalede bulunmuyordu. Dilediğiniz puta tapabilirsiniz, dilediğiniz putu, dilediğiniz tağutu seçebilirsiniz diye onlara bu tür hak ve özgürlük veriyorlardı. Ama iş İslam'a gelince o Mekke'nin kendine has şartları vardı. İnsanlar putları bırakıp, tağutları reddedip Allah'ı, Allah'ın indirdiğini, Allah'ın kitabını, Allah'ın peygamberinin ortaya koyduğu tevhidi mesajı seçemezlerdi. Buna hakları, özgürlükleri yoktu. Bu zaten hak ve özgürlük olarak da değerlendirilmezdi. Bu tümüyle suçtu, yasaktı, yanlıştı Mekke şirk anlayışına göre. Dolayısıyla Mekkelilerin farklı kabilelerinin tapacağı, tağut olarak gördüğü 365 tane put vardı. Dileyen istediği putları öne çıkartıyor. O putları arada bir önder kabul ediyor veya devamlı ona yönelebiliyordu. İşte bu putların en büyükleri Hubel, Lat, Menat, Uzza gibi putlardı. Ayrıca Ved, Suva, Yeuk ve Nesir isimli putlar da vardı ki bu son sayıdaki Ved, Suva, Yeuk, Nesir putları Hazreti Nuh zamanında yaşamış olan iyi huylu, cömert, salih insanların simgelerinden ibaretti. Onların heykellerinden ibaretti. Bu insanlar ölünce onların heykelleri yapılmış ve zaman geçtikçe halk onlara tapmaya başlamıştı. Bazı Araplar bundan başka yine güneşe, aya, bazı taşlara, ağaçlara, hatta hayvanlara tapıyorlardı. Bazı müşrikler ise melekleri Allah'ın kızları olarak düşünüyorlar, görüyorlar ve onları Allah'a şirk koşuyorlardı. Aslında sevgili dinleyiciler, insanların Allah'tan başka bir puta tapmasının asıl sebebi kendi nefislerini ilah edinmektir. Kendi menfaatlerini, kendi heva ve arzularını, kendi keyiflerini putlaştırıp yüceltmektir. Bugünkü müşriklerle Peygamberimiz zamanındaki müşrikler arasında temelde hiçbir fark yoktur. Müşriğin mantığı her devirde aynıdır. Bu mantık Allah'ı yeryüzüne karıştırmamak, yeryüzünde ilah olarak İnsanın kendisini veya güçlü zannettiği başka insanı veya başka ideolojileri, başka beşeri, insani yaklaşımları otorite olarak tanımaktır. İşte şirkin aslı bu özelliktir, budur. Zamanımızda da insanlar her ne kadar kainatı yaratanın, yağmuru yağdıranın, öldüren ve diriltenin Allah olduğunu kabul ediyorlar. İşte biz de Allah'a inanıyoruz, Allah vardır, büyüktür diyorlarsa da, Onun tasarruflarında ortaklar tanıyorlar. Dünya ile ilgili işlerde Allah'ın belirttiğinin, emrettiğinin aksine hükümler koyuyorlar. İşte günümüzde şirkin aldığı en net görünüm budur. Bunlar şirkten başka bir şeyle izah edilemez. Sevgili dinleyiciler, put, kişinin Allah'ın dışında hayatının amacı kıldığı maddi manevi her şeydir. Ve putları bu yönleriyle hayatın amacı kılmak şirktir. Put sadece tapılan bir takım nesneler değildir. Sadece tahtalardan, tunçlardan, demirlerden, betonlardan ibaret heykel sayılamaz putlar. Evet bunlar da put olarak kabul edilir ama hayatın amacı haline gelir ve insanı Allah'a isyana sevk ederse yerine göre makam, para, kadın veya insanlar için değerli herhangi bir şey put olabilir. Şirk düzeni insanları köleleştiren, Tanrılık taslayan çağdaş firavunlar ile onlarla işbirliği yapan sahte din adamları yani Belamlar ve sömürüye ortak olan bizzat şirk düzeninden beslenen haramzade zengin elit tabaka yani Karun sınıfı gibi üç kesime bağlanan, onlara itaat eden, onların koyduğu kanunlarla Allah'ın hükümlerine aykırı olmasına rağmen yaşayan halk yığınlarından meydana gelir. Evet şirkin üç sacayağı vardır. Birisi Kur'an'ın Firavun simgesiyle ifade ettiği tağuti zihniyetler, tağuti ideolojiler, düzenler ve onların uygulayıcısı olan Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen yöneticiler. İkincisi buna destek olan din adamları ki Belam ifadesiyle vurgulanır. Allah'ın ilim verdiği halde dünyayı tercih edip sapıtan, ahireti bırakıp dünyayı satın alan insanlar. Üçüncüsü de ekonomik yönüyle şirk unsurlarına destek olan emperyalistler, sömürücüler yani Karunlar. Dolayısıyla bu üç sacayağa riayet eden, onları otorite olarak kabul eden, onları benimseyen halk yığınları şirkin temel referanslarıdır, temel malzemeleridir. Kur'an-ı Kerim'in açıkladığı şirk çeşitlerinden birisi putlara ibadet şeklinde ortaya çıkan tapınmadır. Putlar çeşitli olarak çok fazla olmakla birlikte genel olarak iki kısımda mütalaa edilebilir. Evet, tek tek putları saymaktan öte iki ana çeşide ayrılır putlar. Birisi insan, hayvan, kuş veya bunların karışımı bir şeklin ağaç, taş ve madenden yapılarak tapınılması biçiminde ortaya çıkan ilkel putçuluktur. Bu tür putlara sanem veya vesen adı verilir. Bu putların sadece bir bölümüdür sevgili dinleyiciler. İkinci bir put çeşidi vardır ki herhangi bir şekil düşünmeksizin kafalara, gönüllere, kalplere dikilen veya tabi olunan putçuluktur. Bu tür putperestliğin görüntüsü daha moderndir. Sanem veya vesen dediğimiz ilk maddedeki putlar, tapanların nazarında tabiat üstü yüce bir gücü ve kuvveti temsil ettikleri için putperestler, bu güç ve kuvvetin tapındıkları putlarda gizli olduğuna inanırlar. Bu bağlamda her putun veya putçuluğun ilgili bulunduğu bir efsanesi, tahrif edilmiş tarihsel bir mitleştirilmesi söz konusu olur. Bu putların bir kısmı iyiliği, bir kısmı şerri, bir kısmı işte ucuzluğu, düşmandan kurtuluşu, kahramanlığı, bereket vesaireyi temsil eder. İnsanlar, yahu biz bu taşlara, bu tunçlara, bu demirlere ibadet etmiyoruz. Bunlar bir şeyin simgesi. İşte biz bir yüce zatı simgeleştirmiş oluyoruz. Bu işte bereketi temsil ediyor. Bu işte komünizmi temsil ediyor. İşte bu bizim büyük çapta yararlılıklar gördüğümüz büyüğümüzdür, liderimizdir, önderimizdir, kurtarıcımızdır şeklinde heykellere farklı bir şeyler atfediyorlar. Onları bir simge olarak değerlendiriyorlar ve giderek putlaştırmanın kapısından girmiş oluyorlar. İslam tarihçilerinin kaydettiklerine göre putperestlik İslam'dan önce Arap Yarımadası'nda oldukça yaygındı. Denilebilir ki Arabistan'da putçuluğun hemen bütün çeşitleri görünüyordu. Ama bununla birlikte daha çok birinci maddede saydığımız hani heykele tapma şeklinde beliren putperestlik yaygındı Arap Yarımadası'nda peygamberimiz öncesinde. Kabe'nin putperestlerin sergilediği putlarının bir sergi salonu gibi putlara tapınılan bir yer olarak kullanıldığını, Kabe'nin İbrahim Aleyhisselam'dan beri saygınlığına, tevhidi amaçla inşa edilme özelliklerine puta tapmayla birlikte bir şirk unsurları katıldığını biliyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettiği zaman Kabe'ye girmiş ve orada peygamberlerin resimlerinin ve heykellerinin bulunduğunu görünce bunların ortadan kaldırılmasını emretmişti. Yine Kabe'de her biri farklı kabile ve şahıslara ait olan ve değişik şeyleri temsil eden 360 veya 365 putu görünce onların da kırılmasını emir buyurmuştu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve hak geldi, batıl zahir oldu, yok oldu, batıl yok olmaya mahkumdur ayetini okuyarak elindeki asasını putlara dokunduruverince o putlar yerle bir oluvermişti. İnşallah yine tevhidin egemenliğinde hak galip gelecek ve yeryüzündeki her türlü putlar, putçuluk hak değneğiyle yerle bir oluverecektir. Ama bunun için önce gönüllerde ve kafalardaki putperestliğin, şirkin izale edilip yok edilmesi, insanlarımızın öncelikle müminlerin, Müslümanların tevhidi duyarlılığa, şuura yeterli bir şekilde sahip olması gerekmektedir. Putçuluğun her çeşidine karşı çıkan ve putlara tapınmanın kötülüğünü en güzel biçimde ortaya koyan Kur'an-ı Kerim ayetleri, insanoğluna yaratıcının sadece Allah olduğu fikrini ve putların, heykellerin birer yaratıcı değil, yaratık olduğu düşüncesini aşılayarak deliller sunar. Buyurur ki Kur'an, siz elinizle yaptıklarınıza putlara mı tapıyorsunuz? Oysa sizin de bütün taptıklarınızın da yaratıcısı Allah'tır buyurulur. Saffat suresi 95 ve 96. ayetlerde. Sevgili dinleyiciler, put sadece Arapların cahiliye döneminde taptıkları basit ve alelade şekillerden veya özellikle Hazreti İbrahim döneminde olduğu gibi muhtelif cahiliye sistemlerinde tapınılan tahtadan, taştan, tunçtan, heykellerden, ağaç, kuş, hayvan, yıldız, gök cismi, ateş, ruh veya hayallerden ibaret değildir. Bu basit puta tapma şekilleri Allah'a şirk koşmanın bütün boyutlarını kapsamaz. Elbette bunlar da birer şirktir, birer putperestliktir. Ama yalnızca bu ilkel putçuluklar üzerinde duracak olursak ve Kur'an'daki şirkten maksadın sadece bunlar olduğunu kabul edecek olursak, oldukça boyutlu olan şirk kavramından yeterli bir şey anlayamayız. şirki güncelleştirme ve tevhide giden yola meyletme durumumuz çok zorlaşır. Oysa Kur'an'a göre put o kadar geniş anlamlıdır ki, kişinin Allah'ın dışında hayatının amacı kıldığı maddi manevi her şeydir. Hayatın merkezine konulan, çok fazla önem ve değer verilen, yüceltilen, aşırı şekilde sevilen her şey birer puttur. Bu putları hayatın amacı kılmak da Allah'a şirk koşmak olarak nitelendirilir Kur'an'da. İnsanları kendilerine faydası dokunmayan ağaç, taş, maden ve benzeri şeylere ibadete sevk eden sebepleri vurguladığımızda şunların ortaya çıktığını görürüz. Bir, şefaat düşüncesi ve Allah'a bu araçlarla güya yakın olma arzusu kişilerin putta tapmalarına sebep olmaktadır, olmuştur. Kur'an-ı Kerim putçuların bu bahanelerini, yapay kılıflarını geçerli bir neden olarak görmez ve insanların putperestliği bırakmaları için onlara sert uyarılarda bulunur. Zümer suresi 3. ayette, 44. ayette, Yunus suresi 18, İsra suresi 56-57, Zuhruf suresi 86, Rum suresi 13. ayette bunlar vurgulanır. Günümüzde de sevgili dinleyiciler, insanlar şefaatçi ve her türlü konuda yardımcı ve aracı kabul ederek bazı ölüleri veya dirileri Allah'ın yanında makamları yücedir diye yüceltip ilahlaştırdıkları, dolayısıyla bunları put edindikleri birer vakadır. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda çok net ayetler vardır. Bunlardan ikisini ben vurgulamış olayım. Allah'ı bırakıp kendilerine zarar vermeyecek ve yararları dokunmayacak şeylere kulluk ederler de, bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir derler. De ki, siz Allah'a göklerde ve yerde bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? O sizin şirk koştuklarınızdan uzak ve yücedir. Yunus suresi 18. ayet. Dikkat et, halis din Allah'ındır. Onu, Allah'ı bırakıp bir takım evliya, dostlar edinenler, bunların bizi Allah'a yaklaştırmasını ancak kastediyoruz. Bunlar bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz. Onlara yöneliyoruz derler. Doğrusu Allah ihtilaf ettikleri şeyleri aralarında hükme bağlayacaktır buyrulur. Zümer suresi 3. ayette. Demek ki nice insanlar taptıkları, yöneldikleri, yücelttikleri hususları Allah'ın yanında ayrıcalıklı oldukları, Allah nazarında onların şefaatleri dokunacakları ya da kendilerini Allah'a yaklaştırsınlar diye onlara yöneldiklerini, onları yücelttiklerini ifade ediyorlar. Bu ilkel cahiliye Araplarının da putlarına tapmalarının bir gerekçesi olarak sundukları bir problemdir. O yüzden modern insanların da Allah'ın nazarında önemli olduklarını düşündükleri ölüler veya dirilerden bazılarını şefaatçi olarak, Allah izin vermese bile şefaatçi olarak görmeleri, ona yönelmeleri, onları aşırı şekilde yüceltip putlaştırmaları ve onlara Allah'a yaklaştırsınlar diye iyi niyetle aşırı yücelterek Allah'a ait bazı sıfatları verdiklerini biliyoruz. İşte bu putperest bir mantıktır. Şirke giden sebeplerden ciddi bir sebeptir. Mutlaka bunların Allah nazarında geçerli sebep olmadığını bilerek insanların vazgeçmeleri gerekmektedir. Yine aşırı tazim ve yüceltmek insanların putlara tapmalarına sebep olabilmektedir. Aşırı sevgilerin de insanları putlara ulaştırdığını görüyoruz. İnşallah bu konuları bir dahaki hafta vurgulamak istiyorum. Puta tapmanın sadece somut cisimlere tapmaktan ibaret olmadığını biliyoruz. Bununla ilgili kısa bir değerlendirmeden sonra sözlerimi noktalayacağım. Tarihteki putları ve puta tapanları incelediğimiz zaman şirk temeline dayalı putçuluğun günümüzde geçerli olan şirkten ve putçuluktan pek de farklı olmadığını görüyoruz. Mekkeli müşrikler de bir Allah inancına sahiptiler, biliyorsunuz. Ankebut suresi 61-63, Zümer suresi 3. ayette vurgulandığı gibi. Fakat Allah'ın hükmü yerine Mekke site devletinin parlamentosu durumundaki Darun Nedve'nin oranın kanun yapmasını ve Ebu Cehil gibi tağutların kendilerini yönetmelerini istiyorlardı. Allah'ın indirdiğiyle hükmedilmesini istemiyorlardı. Yer yer dindar kesilmelerine rağmen tevhidin karşısında durarak şirke sarılıyorlardı. Günümüzde de kelime-i şehadet getirip namaz kılan, oruç tutan, hacca giden kimselerin tağutun hükmüne rıza gösterdikleri, tağuta itaat ettikleri, sadece Allah'a mahsus olan sıfatları başkalarına verdikleri bilinen maalesef bir gerçektir. Evet sevgili dinleyiciler, bu tür insanlar ister namaz kılsın, ister oruç tutsun, ister hacca gitsin ve isterse sabahlara kadar Allah Allah diyerek tesbih çeksinler. Ne yaparlarsa yapsınlar, kendilerini putçu ve müşrik olmaktan kurtaramazlar. Kimse de onları zorla temize çıkartarak onlara Allah'a, Allah'ın kitabına rağmen Müslüman hükmü koyamaz. Bunlar tabii ki tekfire gidecek, haksız tekfire yöneltecek ifadeler olarak anlaşılmamalı. Açıkça Allah'ın indirdiğini değil, başka hükümleri tercih eden, tağutları onaylayan, onlardan kaçınmayan, maddi veya manevi, cisim olarak veya sembol, simge olarak aşırı şekilde yüceltilen, putlaştırılan değerlere yönelen, onlara kulluk yapma gibi zillet içerisinde bulunanlara elbette şirk kavramından başka bir kavramı yakıştırmak doğru olmaz. Sevgili dinleyiciler, bu konulara daha fazla açıklık getirme ihtiyacı duyuyorum ama vaktimiz el vermediği için sözü burada noktalıyorum. İnşallah yanlış anlaşılan bir husus yoktur. Rabbimiz tümüyle şirkten, putperestlikten, bilerek veya bilmeyerek küfre düşmekten hepimizi uzaklaştırsın ve o insanlara da basiret, hidayet lütfetsin eğer imkanları varsa, kabiliyetleri varsa. Görüşmek üzere. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, tevhidi yaklaşımı üzerinize olsun inşallah sevgili dinleyicilerim.